Yarım asırdır buradayız, bir türlü bütünleşme sağlanamadı. Ne yerli halk bize, ne de biz onlara sunabildik. Vatandaşlıkla birlikte seçme seçme hakkımız da var. Buna rağmen Almanya'yı bir türlü benimsemedik. Bütünleşme nasıl sağlanacak, burası nasıl benimseyeceğiz, bu soruya cevap arıyoruz. Göçmenleri temsil eden kurumların sorumluları, entelektüeller, politikacılar bu konuda ne düşünüyorlar, bunu merak ediyoruz. Bugün İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'ndan Oğuz Üçüncü'ye sorduk.
Sayın Oğuz Üçüncü, kısaca bize kendinizi tanıtabilir misiniz?
Evet, Oğuz Üçüncü, İslam Toplumu Milli Görüş Genel Sekreteriyim. Almanya'da doğma büyüme, eğitimimi de Almanya'da tamamladım. Ve 2002 senesinden bu yana Milli Görüş Camiası içerisinde Avrupa'da Genel Sekreterlik görevini yürütüyorum.
Evet, Sayın Üçüncü, biliyorsunuz yarım asırdır yaklaşık buradayız. Bir türlü bütünleşme sağlanamadı. Ne yerli halk bize, ne de biz onlara ısınabildik. Vatandaşlıkla birlikte seçme seçimi hakkımız da var. Buna rağmen Almanya'yı bir türlü benimseyemedik. Bizim hangi haklarımız olmalı ki göçmenler olarak Almanya'yı benimseyebilelim?
Vallahi sizin tarif ettiğiniz şekilde keskin bir sonuca henüz ben varmış değilim. Netice itibariyle yaşamış olduğumuz bu toplumla henüz tam manasıyla bütünleşemediğimiz veya onların bize alışıp bizim onlara alışamadığımız noktasında kanaatim aslında sorarsanız bu kadar karamsar değil. Ancak yaşamış olduğumuz özellikle 11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonraki süreçte elbette birlikte yaşamamız noktasında zorluklar söz konusu olduğunu biz de farkındayız ve aynı düşünüyoruz bu konuda. Zannedersem yapılması gereken şeyler, değindiğiniz gibi oy hakkımız var aslında. Bu toplum içerisinde söz sahibi olmak, yönlendirici olma noktasında bazı ön şartlar yerine gelmiş olsa bile her şeyden önce hayat tarzımıza, yaşam tarzımıza, kültürel kimliğimize saygı duyulması gerektiğine şahsen ben inanıyorum. Bu henüz gerçekleşmediği için de bütünleşme noktasında yaşamış olduğumuz sıkıntıları çektiğimize inanıyorum.
Evet Sayın Üçüncü. Uyumun ortak çıkarlar için bir araya gelmekle çözülebileceği, bu nedenle kültürel, ırksal, dinsel özelliklerin öne çıkarılmaması gerektiğini savunanlar var. Göçmenler olarak bizim kültürel kimliğimiz biraz önce sizin de dediğiniz gibi tanınmazsa, Almanya'nın siyasi gündemiyle bütünleşmemiz, burasını kendi vatanımız gibi kabul etmemiz, buranın sorunlarını kendi sorunlarımız gibi görmemiz mümkün mü sizce?
Şimdi uyum noktasından kimin ne anladığına bağlı bu sorunun cevabı. Eğer uyum asimilasyon değil ise, yani aynileşme talebi değil ise, bize göre uyum ortak değerlerde birleşmedir. Ortak değerlerin de netice itibariyle ne kültürel, ne dini, ne de ırk olarak ya da milli kimliğinizle bir ilgisi var. Ortak değerler insan hakları, din özgürlüğü, demokratik çoğulcu düzen ve benzer değerlerde eğer kimsenin itirazı yoksa bu çerçevede uyumun çok rahat bir şekilde gerçekleştirebileceğine ben şahsen inanıyorum. Buradan şu çıkmamalı, yani daha değerli ya da daha üstün bir kültürel kimlik ya da dini ya da milli kimlik, daha az değerli dini, kültürel, milli kimlik gibi tanımlamalarla, öncü kültür ve benzer safsatalarla tartışmaya girersek uyum konseptleri birbirine uyum sağlayamaz. Dolayısıyla ortaya işte bu yaşamış olduğumuz sorunlar yumağa çıkar. Yani neticede uyumdan, ortak değerlerde bu toplumun geleceği için birleşme anlaşılırsa burada dini kimliğimizde de, kültürel kimliğimizde de çok rahat bir şekilde Avrupa'nın geleceğini tesis etmede yerimizi alabiliriz, sorumluluk üstlenebiliriz. Bundan kimse de rahatsızlık duymamalı.
Evet Sayın Üçüncü, çözümlenmemiş ama çözümlenmesi gereken yasal düzeyde hangi problemlerimiz var bizim Almanya'da?
Şimdi çözümlenmemiş ve dolayısıyla 45 yıllık göç sürecinde halen çözümlenmeye bekleyen başlıca sorunumuz dini kimliğimizin resmen tanınması. Yani Müslümanlığın, İslam'ın resmen tanınması ve bundan hareketle özellikle din dersi, İslami kesim ve benzer işte toplum hayatında önemli olan işte dini bayramlar ve benzer meselelerin tanziminin devlet tarafından çerçevesinin hazırlanması. Henüz bu konuda henüz atılmış ciddi bir adım yok. Yine çözümlenmemiş ve bence gün be gün çözümsüzlüğe sürüklenen mesele ana dil eğitim meselesi. Bu bunun bir hak olduğunu ve lazım olduğunu ve entegrasyon sürecini baltalamaktan öte entegrasyonu pekiştirici bir unsur olduğunu bu devletteki yetkililer maalesef görmek istemiyor. Dolayısıyla konu gün be gün çözümsüzlüğe gidiyor. Yani bu ve buna benzer meseleler, işte oy hakkının sadece vatandaşlık şartına bağlanmaması, burada yaşayan insanların, kalıcı olarak yaşayan insanların vatandaşlık ve uyruk değiştirmeden de oy hakkı kullanabilmesi ve benzer meseleler henüz çözüme kavuşmuş değil. Açıkçası çözüme kavuşturulmak istenip istenmediğine dair de ciddi şüphelerim var.
Evet, Sayın Üçüncü, çok kültürlü toplum denilince ne anlıyoruz? Bu teorik kavrayışımız icraata nasıl dönüşmeli?
Çok kültürlü toplum bir kere toplumun gerçeğini yansıtır. Her ne kadar Almanya'da alerji uyandıran bir tabir ise Almanya'nın bence gerçeğini yansıtıyor. Bu toplum içerisinde birçok din, birçok kültür bir arada yaşıyor. Yani henüz beraber yaşıyorlar mı? İşte bu soruyu sormak lazım. Onun üstüne de entegrasyon konseptlerini tesis etmek lazım. Yoksa çok kültürlü toplum artık yoktur, bu konsept sona varmıştır, İflas etmiştir gibi tabirlere şahsen ben katılmıyorum. Almanya ve dünyanın birçok ülkesi, yani küreselleşmeden bahsediyoruz, artık çok kültürlü, herkes herkesten bir şekilde etkileniyor. Bu toplumun, toplum hayatımızın bir gerçeği. Dolayısıyla bunu hep birlikte bırakın alışmayı, bunun toplumsal bir gerçek olduğuna hep birlikte kanaat getirmemiz gerekiyor.
Evet, Sayın Üçüncü, sorularımıza devam ediyoruz. Evet, son günlerin sürekli tartışılan yakıcı bir sorunu var biliyorsunuz. Baden-Württemberg eyaletinde Alman vatandaşlığı için başvuran Müslümanların 1 Ocak'tan itibaren sorgu testine tabi tutulmaları hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum.
Tabii test tabiri biraz kibar kaçıyor bu süreç için. Neticede burada yapılan şey vicdanların sorgulanması. Doğrusu soru kataloğunda yer alan soruları bu toplumun henüz çok ciddi bilmediği kanaatindeyim. Yoksa toplum içerisindeki bu soru kataloğuna, Müslümanların dışındaki toplumda çok daha ciddi tepkiler ortaya çıkması gerektiğine ben şahsen inanıyorum. Orada sorulan soruların, bırakın vatandaşlıkta ya da vatandaşlıkla müracaatla hiçbir ilgisi yok. Orada resmen dini mensubiyetinizden hareketle vicdanınız sorgulanıyor. Sadece size ait olan ve sizden hariç kimseyi ilgilendirmeyen konularda, ahlak anlayışınızda, namus anlayışınızda, işte toplumda cinsel tercihler noktasındaki sorularla burada sizin konulara yaklaşımınız sorgulanıyor. Anayasalar açıkça ihlal ediliyor. Ve doğrusunu isterseniz toplumsal tepki bana göre çok cılız kalıyor. Halbuki bu testlerdeki sorulara birçok Alman da cevap vermeye zorlansa, acaba halen Alman vatandaşı kalabilir mi diye şüpheler uyandırıyor. Bundan hareketle bu teste karşı bizim tepkimiz çok sert olmuştur ve girişimlerimiz de söz konusu olmuştur. Bu böyle kalmamalı, derhal de yürürlükten tekrar alınmalı ve netice itibariyle toplumdaki yaşayan Müslümanlardan, vatandaşlığa müracaat etmek isteyen Müslümanlardan da şüpheyle yaklaşmaktan da uzak durmalı diye düşünüyoruz.
Evet, şüpheden bahsettiniz. Bu sorularda güvensizlik söz konusu değil mi? Şimdi bu güvensizlik söz konusuysa ve biz güvenmiyorsak ve buna inanıyorsak, sonuç olarak bizim vermiş olduğumuz cevaplara peki onlar nasıl inanacaklar o zaman?
Şimdi bu konuyla ilgili ilginç olan, tabii soru kataloğuyla birlikte bizim elimize cevap kılavuzu da geçti. Yani Müslümanlar şu cevabı şu şekilde verirlerse bundan şunu anlayacaksınız diye memurların eline bir de cevapları değerlendirme kılavuzu verilmiş. Yani işin aslında bakıldığında burada bir topluluk başka bir topluluğa şüpheyle yaklaşmaya kalkışıyor ve samimiyetine inanmak istemiyor. Buradaki şüphe verici unsur da dini mensubiyet oluyor. Bu tabii çok hoş olmamakla birlikte, yani entegrasyon ve benzer söylemleri de havada bırakıyor. Yani işi boş kavramlar haline dönüştürüyor. Bizim aslında sıkıntı çekmiş olduğumuz husus da bu. Normalde biz kendi insanlarımıza vatandaşlık müracaatlarını yaptıklarında bu soruları cevapsız bırakmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bu devletin bu soruları sorma hakkı olmadığı gibi Bu sorulardan da benim zihniyetimle ilgili herhangi bir hükme varma hakkı da yok.
Evet. Sayın Oğuz Üçüncü, biliyorsunuz son günlerde yine bir tartışılan konu var. Çok önemli bir konu bana göre. Ana dilin konuşulmasının yasaklanması okullarda. Bu Hollanda'da biraz daha ileri gidilerek sokakta Hollandaca'nın konuşulması, ana dilin konuşulmaması şeklinde şu anda gündemde. Ana dilin konuşulmasının yasaklanması uyumu sizce nasıl etkileyecek? Ben hemen şöyle bir ilave yapmak istiyorum. Almanların meşhur bir sanatçısı, pop sanatçısı önceden İngilizce şarkı söylüyordu. Şu anda Almanca söylüyor. Neden böyle bir değişime gittiğini sorduklarında şöyle bir cevap vermişti. Ben İngilizce bir teksti okuduğum zaman onun üzerinde oynayamıyorum. Çünkü benim ana dilim değil İngilizce. Ama ben ana dilimde şarkı söylüyorum. Çünkü ben bütün tekstleri istediğim gibi değiştirebiliyorum ve her kelimeyle tek tek oynayabiliyorum. Evet, buyurun.
Şimdi tabii ana dili ve konuşulmasıyla ilgili yine tepki duyulan dil İngilizce değil, bildiğiniz gibi Türkçe. Yani söz konusu olan dil İngilizce olduğu zaman rap şarkıcısının şu sözleri gençlerin ağzına dolaşmasına kimsenin itirazı yok. Ya da hepimizin İngilizce şarkıları mırıldanmalarımızda herhangi bir tepki yok. Neticede işte Türkçe konuşma noktasında ısrarı olunca bir topluluğun bunlar entegrasyona balta vuruyorlar, entegrasyonu engelliyorlar. Dolayısıyla bunların bu dil kullanımını engellememiz lazım gibi saçma ve bence mesnetsiz bir entegrasyon konseptini savunanlar oluyor. İşin ilginç tarafı bunu ana dile karşı sadece bırakın sokakta ve işte teneffüslerde, okullarda da artık öğretilmemesi noktasındaki girişimlerle de desteklemiş oluyorlar. Fakat dil bilimcilerin her birisinin müttefik olduğu konu, Almanya'da yetişen gençlerimizin, Türkiye kökenli gençlerimizin veya işte göç etmiş insanların, göçmen kökenli insanların sağlıklı entegrasyonu kendi ana dillerini öğrenmelere bağlı olduğunu söylüyorlar. Bu hal böyleyken, yani bırakın dili konuşmaktan şüphelenmek, doğru düzgün öğretilmesi ve öğrenilmesi için bu devletin bir gayreti söz konusu olması gerekiyor. Ancak şu an demin de belirtmiş olduğum gibi atmosfer bozuk olunca ve korku üstünde bir şeyler bina edilmeye çalışınca işte bu tür saçma sapan tekliflerle de insanlar politik gündemi kurtardıklarını zannedersem inanıyorlar. Ancak bir arada yaşamamızı gün be gün zora soktuklarının belki farkında bile değiller.
Evet Sayın Üçüncü, konuşmalarınız bana şu andaki Avrupa Birliği sürecini hatırlattı. Biliyorsunuz Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girebilmesi için istenilenler var. İşte Türkiye'de dini grupların ve azınlıkların kültürlerinin tanınması isteniyor. Bunun Avrupa'ya entegrasyon süreci için çok önemli olduğu iddia ediliyor. Peki Almanya bunu kendi içerisindeki göçmenler ve kültürel azınlıklar için neden kullanmıyor? Yani Almanya'nın gerçekten de bir integrasyon projesi var mı yok mu? Bunu merak ediyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Tabii Almanya'nın özellikle ve Avrupa Almanya'nın çevresinde bulunan ülkelerin hiçbirisinin ciddi manada bir entegrasyon konsepti olduğunu ben şahsen göremiyorum. Ancak burada önemli olan bir şey var. Avrupa Birliği sürecinden bahsettiniz. Biraz somut söylemek gerekiyorsa Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili yayınlamış olduğu ilerleme raporlarında örneğin din özgürlüğü noktasında ciddi itirazlar bulabilirsiniz. İşte sözüm buna Türkiye'de kiliselerde kimlik kontrolleri yapılır. Emniyet güçleri kiliselere kontrol eder gibi maddeler bu Avrupa ilerleme raporunda yer alır. Halbuki bizim Türkiye'den edinmiş olduğumuz izlenimler böyle bir şey söz konusu değil. Ancak Almanya'ya baktığımızda Almanya'nın şu an Aşağı Saksonya ve Baden-Württemberg eyaletlerinde Müslümanların kimlikleri cuma namazlarından önce ve sonra tespit ediliyor. Polis barikatları kuruluyor. Namaza gelen insanların kimlikleri yanında değil ise beraber karakola götürülüyor. Yani şifte standart eğer bir şey ifade ediyorsa ya bir manası varsa zannedersem bu uygulama en güzel bir şekilde bu süreçteki çifte standartları ortaya koyuyor. Yani siz Türkiye'den dini azınlıkları tanıma ve onlara hak verme noktasında talepte bulunacaksınız. Ancak kendi ülkelerinizin sınırları içerisinde yaşayan milyonlarla ilgili herhangi bir hak talebini reddedeceksiniz ve tam tersine toplu suçlu muamele yapacaksınız. Bunu izah etmekte zannedersem Avrupa zorlanabileceği gibi Almanya da zorlanacaktır. Dolayısıyla bu tür çifte standartların adını koymak ve bunlara dikkat çekme noktasında bizim bir sorumluluğumuz var. Onu da yerine getirdiğimize şahsen ben inanıyorum. Ancak bu meseleyi tabii çözmüyor. Mesele çifte standartlardan ziyade standart olarak belirlenen, Kopenhag kriterleri olarak söylenen ve yaşamamızı kolaylaştıracağına iddia edilen bu kriterlerin herkes için uygulanması ve dolayısıyla Müslümanlar için de uygulanması toplumsal barışa ciddi manada katkı sağlayacağına inanıyorum.
Evet Sayın Üçüncü, son sorum. Testler ve zihniyetler makalenizde Müslümanlara yönelik tavırlarla ilgili dengeli olun çağrılarımız ise sanki hiç duyulmuyor. Bizlerle olan dayanışmalar da sınırlı kalıyor diyorsunuz. Taleplerimizi hangi araç ve yöntemlerle politik karar alma organlarına iletmeliyiz ki sesimiz duyulabilsin?
Her şeyden önce bu dağınmışlık manzarasına bir son vermemiz gerektiğine şahsen ben inanıyorum. Münferit girişimler, münferit teşkilat girişimleri, çeşitli çatı kuruluşları ve benzer meselelerden hareketle biz siyasi süreçte yok sayılıyoruz. Çünkü birlikteliğimiz sorgulanıyor ve homojen bir güç olup olmadığımız noktasında ciddi şüpheler olduğu için siyasi süreçte milyonlarca göçmeni yok sayma lüksüne buradaki siyasetçiler kapılabiliyor ve bunun kendilerine herhangi bir zarar getirmeyeceğine inanıyorlar. Dolayısıyla biz mevcut sahip olduğumuz gücün farkında olarak ortak menfaatlerimizde birleşmeyi becerebilir isek ve bunları siyasi sorumluya karşı topyekün hep birlikte bir ağızdan savunabilir isek, yani kimliğimizden vazgeçmeyerek, yapılanmalarımızdan vazgeçmeyerek ama ortak menfaatlerde birleşerek zannedersem çok müspet sonuçlar ortaya çıkacaktır ve Türkiye'nin de gücünü bu manada ve İslam dünyasının gücünü bu tür tartışmalarda en azından hissedersek burada yaşayan göçmen kökenli insanlar olarak zannedersem bu süreç bu şekilde keskin olmayacaktır. Daha yumuşak ve dolayısıyla çözüme yönelik girişimler fazla olacaktır. Ben şahsen öyle olması gerektiğine inanıyorum ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğimizi derinleştirmemiz gerektiğine şahsen inanıyorum. Bu manada henüz istemiş olduğumuz ve özlemiş olduğumuz noktaya gelmemekle birlikte somut adımların atılmış olmasını en azından sevindirici olarak buluyorum. Umulur ki önümüzdeki süreçte bu girişimler biraz daha büyük bir hız kazanır.
Değerli dinleyiciler, bütünleşme ile ilgili olarak İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'ndan Oğuz Üçüncü ile yapmış olduğumuz söyleşiyi dinlediniz.